Ayrım 21 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar Sayfa 304 10. Kısım Halit Ayarcı ile Ekrem Bey'in pimpon oyunlarını seyretmekten hoşlanırdım. İkisi de güzel insandı ve aralarındaki yaş farkına rağmen aynı çeviklikle, vücuda mal edilmiş aynı dikkatle ve bittabi rahatlıkla oynarlardı. Bu cins beden tatminlerinden tamamıyla mahrum olduğum için araya hafif bir kıskançlık girse bile bu iki insanın birbirine o kadar ahenkle cevap vermelerini, müşterek harekete her an birleşip ayrılmalarını seyretmek beni hem şaşırtır hem de tuhaf bir şekilde kendimden intikam alır gibi mesut ederdi. Ekrem'i oteden beri severdim. O da benim gibi bir yere, bir insana dayanmadan yaşayamayacak cinstendi. Bana karşı 7 sene hiç muamelesi değişmemişti. En düşkün zamanımda bile kibar ve dost davranmıştı. Anlayışsızlığımı ve cehaletimi hiç yüzüme vurmamıştı. Acayip hallerimi tuhaf bir şekilde gülümseyerek karşılardı. Enstitüde ona ilk fırsatta bırakmasını tavsiye edeceğim bir iş bulduğum için çok memnundum. Halit Bey'in ondan hoşlanması da beni korkutmuyordu. Bildiğimiz hesapların öylesine dışındaydı ki herhangi bir kimsenin ona tesir etmesine imkan yoktu. O gün Ekrem hiç de iyi oynamıyordu. Sanki kendisi değildi. Ve şüphesiz ki değildi. Hareketleri çolpa, dikkati dağınık, tepkileri geç ve kesikti. İleriye doğru her hücumunda eli adeta vücudunun bir adım ötesinde kendi düşüncelerine takılmış gibi duruyordu. Şüphesiz ki Nevzat Hanım'ın düşüncelerine gömülü onların arasından zorla hareket ediyordu. Kim bilir neler düşünüyordu. Sevdiği insandan ebediyen ayrılmanın verdiği acı, genç kadının ölümündeki fecaat ve bu ölümle birdenbire ona ve hepimize açılan ıstırapları onu içinden yıkmıştı. O kadar hayattan uzak ve kendi aleminde kendine yeter zannettiği ve öyle tanıdığı genç kadın şimdi onun içinde başka türlü canlanmış olmalıydı. Eminim şimdi artık onun yüzünden hiç eksilmeyen tebessümün manasını anlamaya başlamıştı. Bu trapezinden partnerinin kendine doğru uzattığı ellerine yapışmak için kendisini boşluğa doğru fırlatan cambazın hesabında 1 milimetre şaşırsa kendisini ölüme götüreceğini bildiği bir hareketi yaparken dudaklarından eksilmeyen tebessümün aynıydı. O bir süs değil, çok kahramanca bir şeydi ve bütün bir ömür boyunca sürmüş bir kendisiyle anlaşmazlığı gizliyordu. Zavallı Ekrem, şimdi belki de bu tebessümün üstünde düşünürken kitaplarda okuduğu ve beğendiği cinsten bir gölgeyi değil, canlı bir mahluku sevdiğini anlıyordu. Ve belki de bu yüzden içi pişmanlıkla doluydu. Çünkü bu hafif gülümseme herkes gibi ona da çekilen bir imdat işaretine benziyordu. Ekrem Nevzat Hanım'ın soluk ve sessiz tebessümünde Şehzadebaşı kahvelerinde bana uzun uzadıya anlattığı estetiğinin kadınını bulduğunu zannetmişti. Şimdi ismini hatırlamadığım bir İngiliz muharririnin acayip hatta korkunç hikayelerinden çıkarttığı bu estetiğe Ekrem Bey saf şiir estetiği derdi. Bu kadınlar Doktor Ramiz'e göre hiç de şiirle saf veya gayri saf alakalı değildiler. Doktor Ramiz huyu tuttuğu zaman çoğu intihar eden veya ölen bu kadınların psikanalizini yapmak ister, nadir olarak doktor olduğu zamanlarda kansızlıktan mustarip olduklarını söylerdi. Ekrem Bey bir çeşit takılma telakki ettiği bu sözlere pek kulak asmaz, belki de en uysal dinleyicisi olduğum için bana 7-8 şair filozofun birden adı karışan bu saflığı nispetinde karışık estetiği anlatmaya devam ederdi. Ekrem'in bu konuşmalarını ne dereceye kadar anlardım, bunu tahmin edersiniz. Yalnız şurası muhakkak ki Nevzat Hanım Efendi ile ilk karşılaştığım gün kendi kendime işte Ekrem Bey'in ömrünün sonuna kadar sevebileceği bir kadın demiştim. Hayatımızın bir devrinden sonra başımıza gelen şeylere o kadar hazırlanmış oluyoruz ki kederimizi kendi içimizde taşır gibi yaşıyoruz. Ekrem kütüphane dolusu kitapları okuyarak Nevzat Hanım'a aşık olmaya hazırlanmıştı. Fakat bu hazırlıkla onun hayatımızda aldığı şekil her zaman birbirini tutmuyor. Ekrem Bey bir estetiğin en olgun örneğini bulduğunu sandığı bir yerde üçyüzlü bir cinayetle karşılaştı. Nevzat Hanım'ı üstün bir sanat eseri yapan bu tebessüm, hakikatte Ekrem Bey'in istediği gibi bütün meselelerini halletmiş, maddesinin ötesine geçmiş, orada gözümüzün önünde bir yıldız uzaklığıyla parlayan bir ruhun saltanatı değildi. Onun arkasında türlü tehdit ve ıstırap içinde yaşayan sıkışmış bir insanın biçareliği vardı. İşte Ekrem şimdi hiç fark etmediği bu biçareliği görüyordu. Yukarıda bahsettiğim gece halamın evinde geç vakte doğru Nevzat Hanım'la konuşmuştum. Nasılsa Cemal Bey'in elinden kurtulmuştu. Daha doğrusu halam bir ara Cemal Bey'i yakalamıştı. Nevzat Hanım bu fırsattan istifade ederek ta uzakta bir pencerenin yanına çekilmiş ayakta dışarıya bakıyordu. İlk defa olarak yüzünden tatlı maskesini atmıştı. Çizgileri sert ve adeta bütün canlılığıyla dışarıdaydı. Bu haliyle belki eski tanıdığımız Nevzat Hanım'dan çok başka, ateşe hazır bir silah gibi güzeldi. Yavaşça yanına yaklaştım ve babacanlığımın verdiği cesaretle ''Burada ne diye beyhude yere sıkılıyorsunuz?'' diye sordum. ''Bakın Ekrem orada sizi bekliyor. Bir çareye biraz iltifat etsenize. Senelerdir bunu bekliyor.'' Yüzü birdenbire yumuşadı. Daha doğrusu biraz evvelki halinden çıktı. Fakat eski alışılmış çehresini de bulamadı. Adeta yarı yolda kalmış gibi bir şeydi. ''Ekrem Bey'' diye mırıldandı. ''Ekrem biraz daha kuvvetli olsaydı ne meseleler hallolurdu bilir misiniz?'' O zaman kendisine dünyanın en ahmakça sualini sordum. Bunu kendisine söyleyeyim mi? Yüzü tekrar sertleşti. Sakın ha dedi. Hem neye yarar? Böyle şeyler kendiliğinden olur. İyi anlayın. Belki de kabahat bendedir. Bu işlerden öyle iğrendim ki ben. Sonra kolumdan tuttu. Benimle hiç meşgul olmayın dedi. Olmaz mı? Siz olsun beni rahat bırakın. Bir zaman Sabriye ile sıkı fıkı olmuştunuz. Sizden nefret etmiştim. Hayatımı kurcalamaya kalktınız. Sırf onun gözüne girmek için. Sonra ortadan kayboldunuz. Gözlerini yummuş bir yastık arar gibi başını arkaya atmıştı. ''Ama siz beni aradınız evimde.'' ''Biliyorum, Sabriye'nin size ne söylediğini öğrenmek istiyordum. Mümkünse pazarlık edecektim. Neyse geçti. Şimdi yine ortadasınız, herkes yine ortada. Bu kadar çok insanı etrafında görmek ne demektir bilir misiniz?'' Bir müddet yüzüme baktı sonra ''Beni rahat bırakın ve benden bahsetmeyin, olmaz mı?'' diye ısrar etti. Sakin adımlarıyla orada Halit Bey'in bulunduğu kalabalığa karıştı. O geceden sonra bu konuşma içimde düğüm olmuştu. İnsanlar arasına karışmak, biraz müsavi muamele görmek için nelere kadar tenezzül ettiğimi biliyordum. Fakat bunun acılığını, başkalarındaki tesirini hiçbir zaman bu kadar kuvvetle ölçmemiştim. Kendimi sadece kendi gözümle görmüştüm. Şimdi beğendiğim, sevdiğim, kendisi için bir şeyler yapmak istediğim nadir insanlardan birinin gözüyle görüyordum. Bu konuşmadan 15 gün sonra Nevzat Hanım'la bir daha karşılaştım. Bu Seher Hanım'ın evindeydi. Ben halamla beraber gitmiştim. Daha salonun kapısından onun sesini işitir işitmez geriye dönmek istedim. Fakat kabil değildi. 2 saat karşı karşıya oturduk. Nevzat Hanım bana tek bir kelime söylemedi. Yalnız beraber çıktığımız zaman halam evine bırakmayı teklif etmişti. Yalnız kaldığımız bir anda ben sizi kırdım o akşam affedin diye fısıldadı. ''Ben size değil, kendime dargınım.'' diye cevap verdim. Hadiseden sonra Ekrem'i her görüşümde onun sözünü hatırlamış ve genç adama acımıştım. Bana adeta yarım insan gibi görünmüştü. Bir ara oyunda kendini toparlar gibi oldu. Üst üste birkaç dakika Halit Ayarcı'yı oynamak fırsatını bile vermedi. Sonra kendi hareketlerinde dağıldı gitti. Bütün ömrü böyle geçecekti. Omzumu silktim. Yanı başımda bir el beni dürttü. Sabriye Hanım'dı. Vücudum kas katı kesildi. Kaç gündür böyle oluyordu. Onu görmemek için yol değiştiriyordum. Halbuki bu kadını aramıza kendim sokmuştum. Sabriye Hanım benimle konuşmak kabil olmadığını görünce uzaklaştı. Oyun masasının arkasını dolaştı ve küçük masanın önüne oturdu. İskambil destesiyle oynamaya başladı. Dudakları kısık, vücudu dimdikti, yüzünde garip bir sarılık vardı. Halit Bey bir müddet daha Ekrem'i canlandırmaya çalıştı. Sonra ümidini kesmiş gibi oyunu bıraktı. Ekrem Bey yüzünü sildi. Ben Cemal Bey'in doğranmış vücudunu tekrar hafızamın torbasına tıktım. Bu daha ne kadar sürecekti? Aşağı inince yan geldi Asaf Bey'in bulunduğu odanın kapısından şöyle bir baktık. Tamamlama büromuzun müstakbel şefi 55'lik bir çare bir kadın olan Hademe Gülsüm Hanım'ı kucaklamaya çalışıyordu. Bu o kadar beklenmedik ve komik bir şeydi ki neredeyse kahkahayı fırlatacaktık. Halit Ayarcı kolumdan çekti, ayaklarımızın ucuna basa basa uzaklaştık. ''Ne dersiniz beyefendi?'' dedim. ''İsterseniz listenin 2. numarasından başlayayım.'' Hakikaten insan seçmekte mahirdim. Ekrem Bey bir posaydı, Sabriye Hanım zalim bir acuze, Asaf Bey bir bunak. ''Bereket versin ki Doktor Ramiz'i siz de tanıyorsunuz.'' Halit Ayarcı paltosunu giyerken cevap verdi. Tamamlama bürosu fena işlemeyecek, hatta vaatkar. Siz lütfen söylediğim genç kızları başka bir arkadaşın yanına verin. Yahut bütün daktilo hanımları bir yere toplayalım. Size gelince azizim hiç üzülmeyin. Emin olunuz ki o halinizde dostlarınızı seçemezdiniz. Siz onların dostluklarıyla size sadaka verdiklerini sanıyorsunuz. Halbuki size onları iltica etmişlerdi. Sabriye de mi dedim? Hayır dedi, o sizi kullanmak istedi. Burası aşikar ama yine bilinmez. Yolda Halit Bey Ekrem'le oyun oynarken çektiği sıkıntıyı anlattı. Ben aşktan daima kaçtım, hiç sevmedim. Belki bir eksiğim oldu fakat rahatım. Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde. Fakat daima ödersiniz. Hiçbir şey olmasa bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz. Fil hakika ben ödemeye başlamıştım. Zavallı Selma'nın asabı ümitsiz denecek derecede bozulmuştu. Ne Cemal Bey'i ne Nevzat Hanım'ı unutabiliyordu. Geceleri sabaha kadar benirleyerek yatağından sıçrıyordu. Fakat hangimiz unutabilmiştik? Şüphesiz Cemal Bey'e acımamıştım. Ölüm ve cinayet gibi büyük daralar teraziye girmeseydi belki ondan kurtulduğumdan memnun bile olurdum. Fakat ne olsa bir şey vardı içimde. Bunu lalet daim bir vaka gibi alamıyordum. Sonra Nevzat Hanım'ın benimle konuşurken hep o rahat bir yastık arayan başı gözümün önünden gitmiyordu. Halamın tam kapısı önünde Halit Ayarcı birden kolumu tuttu. Hem musiki şinasa da iş bulmuş oluruz. Adı Macit Bey'di değil mi? Şu şef, dorkestr olmak isteyen. Evet, 100 kişilik bir salon, bütün daktilo genç kızlar makinalarının önünde. Karşılarında bir sedir, üzerinde elinde değneği bir şef, dorkestr. Onun idaresiyle çalışıyorlar. Hep birden A'lara, B'lere vuruyorlar, muntazam ve yekpare. Azizim, bu hiç de fena olmayacak. Bak siz demin Asaf Bey'i tanıdığınıza pişmandınız. Halbuki teselli edici jestiyle bize ne orijinal bir fikir hazırladı. Evet, hususi katiplerimiz hariç hepsi büyük bir salonda. Modern dünya, modern çalışma. Eve girdiğimiz zaman iki salonu holü hınca hınç kalabalık bulduk. Fakat bu seferki kalabalık benim alışık olduğum cinsten değildi. Tanıdıklarımızdan başka her milletten ecnebi vardı. Şimalli, cenuplu, yakın şarklı, şarklı. İlk yarım saat bir elim Halit Ayarcı'nın elinde, bazen de onun yerine halam geçiyordu, muhtelif milletlerden insanlara takdim edilmemle geçti. Böylece hemen herkes benim kim olduğumu öğrendi. Sonra bir kenara çekilmek fırsatını buldum. İşte o zaman evin bütün duvarlarında Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün grafiklerinin ve sloganlarının asılı olduğunu gördüm. Saat 8'e doğru ışıklar söndürüldü ve kısa metraj bir film gösterildi. İlk ayar istasyonumuzun açılış resmiydi bu. Herkes, ben de dahil Hayri İrdal'ı bir yığın mühim adamın arasında kurdelanın önünde, biraz sonra elinde bir kağıt parçası nutuk verirken, daha sonra genç bir kız saatini ayarlarken, ya Rabbim ne şeker gülümsemeydi kızın ki, niçin o zaman dikkat etmemiştim? Seyrettik. İkinci film bizzat enstitünün açılışıydı, fakat burada Halit Ayarcı beni gölgede bırakmıştı. Kimler yoktu ve nasıl tıpkı bu gece gibi Halit Ayarcı sadece orada bulunuşuyla hemen hepsini gölgede bırakıyordu. Işıklar açılınca biraz evvel takdim edildiğim insanlar benimle Halit Ayarcı arasında adeta mekik dokudular. Halit Ayarcı bana sezdirmeden işleri öyle tanzim etmişti ki hemen herkes beni evvelden tanıyordu. Şerbetçibaşı Elması, Seyit Lütfullah, Ahmet Zamani, Mübarek, Nuri Efendi isimleri adeta konfetiler gibi üstüme yağıyordu. Her yeni kadeh benim ve Ayarcı'nın etrafımızdaki alaka ve coşkunluğu bir kat daha arttırıyordu. O geceki kadar fazla konuştuğumu bilmiyorum. Hemen herkese her şeyi anlatıyordum. Ve işin garibi hangi dilde hitap edilse beni derhal anlayan bir tercüman yanı başımda mırıldanıyordu. Fakat Halit Ayarcı neleri düşünmemişti. Bir ara 100-150 kadar büyükçe bir duvar saatinin fotoğrafını imzaladım. Biraz sonra bilmece kendiliğinden çözüldü. Halam ikinci salonda bizim eski saatimizden oldukça büyük, rokoko süslü fakat dört tarafı sonradan fil dişi üzerinde Arapça yazılarla çevrilmiş bir saate misafirlerini takdim ediyordu. İşin garibi herkesin onu bilmesi ve hayretle bakmasıydı. Gözlüklü gözlüksüz, levinyonlu yüzlerce göz üzerindeydi ve bütün salon önünden adeta bir resmi geçit yapıyordu. Bu 18. asır başlarında Almanya'da mihanikin ve otomat zevkinin en parlak devrinde yapılmış, büyük, zengin, gösterişli, hakikaten tam işletecek hatta kurabilecek ustası bulunursa, çeşit çeşit marifet göstermeye hazır nadir saatlerden biriydi. Fakat merasim ciddiliğiyle o kadar acayipti ve saatin önü öyle kalabalıktı ki ancak bir göz atabildim. Halam omuzunda siyah şalı, siyah kostümü içinde, göğsü dantelalar içinde, yarı dekolte, boyalı saçları, makyajlı yüzü, elmasları, incileriyle her zamankinden fevkalade ve şaşırtıcı, bir eli bastonunda, öbürü sahte mübareke takdim edilmek için ilerleyen misafirinde, evvela yeni gelenin adını söylüyor, sonra da "Mübarek bizim aile saatimiz, mübarek" diye onu tanıtıyordu. Ve hemen arkasından "Şimdilik bizde misafir kalıyor" filan gibi bir cümle söylüyordu. Bir ara, çeyrek baş olacak galiba, saat vurmaya başladı. Sesi mübarekinkinden daha güzeldi. Fakat öyle bir gürültü koptu ki layıkıyla dinleyemedim. Fil hakika kadranın üstündeki kapı açılmış ve Hamdi Bey'in tablolarında görülen ihtiyar derviş kılıklı bir adam dışarıya çıkarak "Hoş geldiniz" diye bağırmış, sonra derhal içeri girmişti. Halam hiç şaşırmadan "Şeyh Ahmet Zamani Efendi" diye bu marifeti izah etti. İşte o zaman sevinç, hayranlık, alkış bir kıyamettir koptu. İşin garibi, saatimizi o kadar iyi tanıyan, günlerce ziyaret eden, sattığımı yakından bilen Doktor Ramiz'in mübarekteki bu değişiklik karşısında hayretiydi. Nihayet dayanamadı, beni bir köşeye çekti, gayet mahrem ve hakikaten endişeli bir sesle "Kardeşim" dedi, "bu gece ben mübareki çok değişmiş gördüm. Nasıl diyeyim, fazla süslü gibi geldi bana." Elimdeki viski kadehini ona tutuşturdum. "Doğru" diye cevap verdim. Para, refah, fazla kazanmak hırsı hepimiz gibi onu da değiştirdi. "Ama onunki biraz fazla" dedi. "Eskiden sade ve güzeldi. Önüne geçemiyor musunuz?" "Kabil değil. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamayız da. Çok nasihat verdim. Bir türlü dinlemiyor." "Herhalde bir çaresini aramalı. Hiçbir şey yapamasak bile o nişanı göğsünden çıkartmaya razı etmek lazım." "İstersen sen dene. Bana Sultan Aziz verdi diyor. Başka bir şey demiyor. Halamı görmüyor musun? O yaştaki kadına yakışacak kıyafet mi o? Bizim aileye böyle, yaşlandıkça azıyoruz. O da ne olsa aileden sayılır. Sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ben bile bunadığım zaman neler yapacağım diye korkmaya başladım." Burada aziz dostum isyan etti. "Hayır" dedi, "ben varken sen hiç korkma. Zaten seni tedavi ettim." Dostuma teşekkür etmeye vakit bulamadım. Halamın misafirleri etrafımı almışlardı. Hemen hemen kendisi kadar yaşlı ve bir mekkare katırı kadar boncukla, küçük zillerle, zincirlerle, halkalarla süslü bir kadın, bana asıl ailemizin Ahmet Zamani'den mi, mübarekten mi geldiğini sordu. Ben tercümana asıl dedemizin mübarek olduğunu söyle dedim. Bir başkası mübarekin böyle yer değiştirmelerini, misafirliğe gitmelerini, sık sık vaki olup olmadığını sordu. Tabiatıyla bu işin nadir olduğunu, ancak doktor tavsiyesiyle razı olduğumu söyledim. Bu sefer doktorunun kim olduğunu merak ettiler. "O kadar yaşlı adamın elbette bir yığın doktoru olur ama sonuncusu Doktor Ramiz Bey'dir" diye aziz dostumu işaret ettim. İşin bundan sonrasını onun memnuniyetle idare edeceğine emindim. Kalabalık Doktor Ramiz'e doğru akarken ben de hole çıktım. Ne garipti, hepimiz Halit Ayarcı'nın elinde bir kukla gibiydik. O bizi istediği noktaya getiriyor ve orada bırakıyordu. Ve biz o zaman sanki evvelden rolümüzü ezberlemiş gibi oynuyorduk. İçimde ona karşı hiddet, kin, isyan ve hayranlık birbirine karışıyordu. Holde sol tarafta büyük sofanın üzerinde Zehra yeni yaptırdığı tuvaletin uzun eteklerini yayarak oturmuş, elindeki içki kadehini sallaya sallaya etrafındaki delikanlılarla, bilmediği dillerle veyahut o anda hepsinin birden bildikleri tek dille konuşuyordu. Takribi Ahmet Efendi'nin torunu bu akşam hakikaten güzeldi ve etrafındakilerin hepsi ona hayrandı. Küçük el işaretlerine, çenesinin kendinden çok memnun dikliğine baktım. Gerçekten mesuttu. Fakat ne kadar annesine benziyordu. Bir ara gençlerden biri eline bir tabak içinde biraz yiyecek tutuşturdu. Kızım dizleri üzerinde rahat rahat yemeye başladı. Evimizin eski anneannesini bir iki yıl içinde tamamıyla unutmamış olduğuna sevindim. Senelerce kuru ekmeğimizi böyle dizlerimiz üzerinde yemiştik. Bu ara yanıma Pakize yaklaştı, güzel giyinmişti. Bu elbiseleri ne zaman yaptırmıştı bilmiyorum. Fakat kumaşı tanır gibi oldum. Alaca eşarbını, küçük çantasını o kadar rahat tutuyordu, öyle içten memnun görünüyordu, gülüyordu ki. Kendi kendime acaba bu akşam hangi artist olduğunu zannediyor diye düşündüm. Yüzü sevinç içinde koluma girdi. "Ah Hayri, ne kadar mesudum bilsen" dedi. "Ben zaten seni alırken böyle olacağımı biliyordum." "İyi ama ben seni aldığımı sanıyorum, yoksa adetler değişti mi?" "Beni görünce de hep eski kafalılığını tutar. Neyse, işte memnunum. Hele bu gece mübareki gördüğüme öyle sevindim ki. Biliyorsun ya, ben onu çok severdim. Bayramları hep elini öperdim." "Hoşuna gidiyor değil mi bütün bunlar? Gitmez mi iş? Hep bunu bekliyordum senden. Sen geciktiriyordun. Karımın arkasında 50'lik buldog köpeği kılıklı bir herif, bir elinde iki kadeh içki, ben çekilir çekilmez atılmaya hazır gibi bekliyordu. Kimdir bu Allah'ın münasebetsizi diye sordum. Daha iyisini bulamaz mıydın? Hayranlarından biri, mütemadiyen seni soruyor, gazeteciymiş. Arkasından yavaşça ilave etti. Muvaffakiyetin müthiş bu gece. Sonra benim hep sırtındaki kumaşa baktığımı görerek, tanıdığın değil mi dedi, hani kimse para vermediği için satamamıştık. Babanın kürkünün kabı canım, güve yeniklerini işlettim ama çok para gitti. Demek yeşil kumaşın üzerinde parlayan altın yıldızlar güve yenikleriydi. Karımı Allah iyilik versin diye arkasında bekleyen bulduğa bıraktım. Elbette bütün yemez ya. Eşiğe yakın bir yerden bir hello sesi geldi, döndüm, küçük baldızımdı. Kendisine hiç yakışmayan kıpkırmızı tuvaletin içinde her an sıyrılmaya hazır bir hançer gibi etrafındaki erkeklerle dalaşıyordu. Kulaklarında at nalı gibi kalın maden küpeler vardı. Askerlikte bedava yere çürüğe çıkartık attığımız eski nallara acıdım. Bugünün modasıyla ne servet kazanılırdı. Baldızım yanıma yaklaşınca etrafındakileri bıraktı ve bütün vücudu ile bana abandı. ''Bu gecenin en güzel erkeği sensin enişteciğim.'' Pakize'nin kız kardeşi son günlerde bu acayip huyu peydahlamıştı. Doktor Ramiz'in psikanaliz tedavilerinin bir neticesi olacaktı. Yavaşça iteledim. Haydi git eğlen dedim. Hem bir başka defasında bu kokuyu değiştir. O hiç aldırmadan küçük mendilini burnuna tıkadı ve kokunun ömrüm boyunca hatırlayamayacağım adını söyledi. Gülmekten kırılıyordu. Şüphesiz neredeyse öbür baldızım da gelecekti. Saat 11'de gazinoda işi bitiyordu ve o gelir gelmez şöhretini yapan şarkıları okuyacaktı. Tekrar salona girdim, arkadaki odaya geçtim. Burası nispeten tenhaydı. Yerde büyük bir konak mangalının etrafında Seher Hanım, Sabriye Hanım, Nermin Hanım bir yığın erkekle beraber toplanmışlar. Doktor Ramiz'in kendilerine öğrettiği şekilde guya Bektaşi ayinine göre birbirlerini selamlayarak kadehlerini elleriyle yarım kapayarak rakı içiyorlardı. Beni de içmem için sıkıştırdılar. Ben rakıyı sevmediğimi, yalnız viski içtiğimi, zaten başkasına mübarekin müsaade etmediğini söyledim. Hemen hemen Ahmet'in yaşında bir delikanlı sallana sallana ayağa kalktı ve ceketinin arka cebinden çıkardığı yassı bir şişeyi bana uzattı. İhtiyarsız oğlumu düşündüm, zavallı budala diye söylendim. Zavallı budala, namuslu olacağım diye şimdi mektepte kör bir elektrik ışığı altında kim bilir neler çekiyordur. Bari olabilse... Hiçbir tavizat vermeden yaşayabilse. Fakat imkanı mı var? Delikanlıya şişesini iade ettim. Asit fenik gibi kokuyordu. Doktor Ramiz yarı kucağına devrilmiş ihtiyar bir kokonanın arkasından tanınmayacak bir ''Nereye gidiyorsun?'la beni teşhir etti. Bu arada hizmetçiler durmadan sağa sola kenarlarına tahta kaşıklar dizilmiş etli pilav lengerleri taşıyorlardı. Her lengerin peşinden elinde keşkül yerine bir tabak tutan bir sürü kadın erkek koşuyordu. Kibar bir Fransız gülümseyerek ve şüphesiz aynı yaşlarda olduğumuz için dilini behemahal anlayamayacağım sanarak bana bir şeyler söyledi. Zorla pilava hücum dediğini anlayabildim. Yaşadığı zamandan hiçbir şey anlamayan bu biçareye hayretle baktım. Fakat o hayretimi anlamadı. Bana şampanyanın verildiği yeri gösterdi. Kol kola oraya kadar gittik. Belki bu iyi gelir diyordum. Elbette birinden biri iyi gelecek ve ben de etrafındakilere benzeyecektim. Muhakkak benzemeliydim. Benzemezsem yaşam çok güçtü. Şampanya bana hafif bir serinlik getirdi. Selma nerede diye etrafıma baktım. Selma gelseydi ne iyi olacaktı. Fakat Selma yoktu. Sevgilim Cemal Bey'in ölümünden beri hastaydı. Bir ara Ekrem Bey'i gördüm. Bütün vücudu dikkat halinde karşıda bir yere bakıyordu. Neden sonra Naşit Bey'in fotoğrafının altında 1,5 ay evvel Nevzat Hanım'la oturup konuştuğu kanepeye baktığını anladım. Bu da gülünç ve budala bir işti. Bunu da beğenmemiştim. Tekrar hole çıktım. Sağ taraftaki kapıdan içeri girdim. Burası rahmetli Naşit Bey'in bürosuydu. Hiçbir zaman sevmediğim ve sevemeyeceğim bu adamın odasına o zamana kadar girmemiştim. Fakat halam evini bana gezdirirken orada çok rahat bir koltuk bulunduğunu söylemişti. Kapıyı arkamdan kapattım. İyi, zevkle döşenmiş bir odaydı. Duvarda bir yığın resim vardı fakat asıl dikkate değeri koltuğun tam karşısında Naşit Bey'in av tüfeklerinden sanki hakikaten karacalar, daha büyük ve tehlikeli hayvanlar avlıyormuş gibi her cins av bıçaklarından yapılmış armamsı süstü. Bu süsün tam ortasında rahmetli Aristidi Efendi'nin eczanesinin cam mekanında yeşillenmiş, formül içinde iki ceninin yumuk gözleriyle acı acı hayat felsefesi yaptıkları kavanozların üzerinde senelerce fersiz tüylü kanatlarıyla uçmaya hazır gibi duran kartal bana canlanmış gözleriyle bakıyordu. Vaktiyle ne kadar masum yalanlar söylermişiz diye kendi kendime mırıldandım. Uyandığım zaman sabaha yakındı. Eğlence sesleri hala devam ediyordu. Gözlerimi açınca karşımda Halit Ayarcı'yı gördüm. Nasıl diyordu? Fevkalade oldu değil mi? Deminden beri sizi arıyordum. İnsan böyle güzel geceden kaçar mı? O kadar rahat ve sakin konuşuyordu ki ne diyeceğimi şaşırmıştım. Halınız harikuladeydi. Zaten her zaman harikulade. Siz de fena davranmadınız. Haydi kalkın da sizi görmek için buralara kadar gelmiş bir dostu tanıyın. Van Humbert birinci sınıf bir alimdir. Gerine gerine, bitmedi mi hala Halit Bey, hala bitmedi mi, bitmeyecek mi? Hayır dostum, hayır, yeni başlıyoruz, daha dün doğmuş çocuk gibiyiz. İyi ama oyunun esası nedir, şunu anlatın bana. Her şey yolunda gidiyor işte, bu maskaralığa lüzum var mıydı? Halit Bey, Naşit Bey'in masasına oturdu. Her şey yolunda, fakat yalnızız, bütün dünyada yalnızız. Yalnızlık benim hoşuma gitmez, anladınız mı? Bu kadar güzel ve ciddi bir müessese bütün dünyaca taklit edilmelidir. Ben bunu istiyorum. Zannederim ki siz de istersiniz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 316.